Ayrım 15. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Süpermenler ölür mü? Çok dayandı, çok direndi. Başına gelen felaketten sonra gösterdiği yaşama direnci buraya kadardı. Beyni sonuna kadar saat gibi işledi, tıkır tıkır. Kalbi iki tıkı beceremedi. Süpermen öldü. Ölen kimdi gerçekte? Gözlüklü, kişiliksiz ve korkak görünümlü ofis adamı Clark Kent mi? Bir köşe başında, bir telefon kulübesinde o silik adamın yüreğinden kanatlanan kötülerin düşmanı, iyilerin dostu Süpermen mi? Yoksa her iki role beyaz perdede can veren dağ gibi adam Christopher Reeve mi? Hepsi. Bir adam öldü ve aynı anda üç adam öldü. Sinema ne tuhaf şey ve ölüm ne tuhaf şey. Ne kadar anlaşılmaz, ne kadar meçhul. Bazen beyin ölür önce, düşünceler uçar gider kelebek kanatlarında ama yürek dayanır. Bazen de beyin dayanır onca zulümlere. Beyin tıkır tıkır yürür yolunda her şeye rağmen. Tıp dilinde ve bütün dillerde adına mucize rivayet olunur. Lakin kuşatmalara dayanmanın da bir sınırı vardır tarihte. Kalbi beyaz bayrağı çeker sonunda, iki tıkı daha beceremez saf tutup beynin o yaman savaşında bütün kuşatmaları. Ve ölür süpermenlerde. Bu dünya Sultan Süleyman'a da kavlamıştır nihayetinde. Ama ne malum düştüğünüz gün beyninizin süpermeninki kadar direneceği? Christopher Reeve yaman direndi ölüme ve bir insanın beyniyle var olduğunu ve beyinsiz bir hiç olduğunu gösterdi dosta düşmana. Elleri ayakları tutmazken, dahası tüm bedeni metal bir kafese kilitlenmişken uçup gitti hayallerinin kanatlarında bambaşka diyarlara. Geçenlerde izlediğim bir cezaevi filmindeki o çarpıcı sahnenin anlattığı gibi. Müebbete mahkum mahpusların cezaevindeki ilk gün düşüncesi hiç değişmez. Buradan nasıl kaçılır? İlk günündeki mahpus, kıdemli mahkuma bu soruyu sorar cezaevi avlusunda. Buradan nasıl kaçılır? Cevap şaşırtıcıdır. Ben her gece kaçıyorum. Eliyle başını işaret eder sonra. Her gece yastığa başımı koyup gözlerimi kapatınca buradan çekip gidiyorum. Ayakları prangalıyken Christopher Reeve de her günün şafağında çekip gitti beyninin kanatlarında. Pelerini bile vardı sırtında. İşten bile değildi onun için o korkak ofis adamından iyilerin kahramanına dönüşmek bir çırpıda. Özgür insan olmak o kadar da zor değildi yani hayata beyin hücrelerinin pencerelerinden bakana. Siz her gün sokakta rastladığınız, ayakları üstünde seke seke giden her Ademoğlunu cesur ve özgür sandıysanız şayet bir de arkasından bakın uzaklaşırken. Omzunda pelerini yoksa rüzgarla havalanan, bilin ki işte o zaman umarsızdır o adam. Zaroa. Bugüne dek yapılan araştırmalar en uzun yaşayan insanın tam 253 yıllık bir ömür sürdüğünü gösteriyor. Düşünmesi bile yorucu. İnsanlığın çağ değiştirdiği dönemlerde o çağlardan birine başından sonuna tanık olunacak kadar uzun bir süre. Üstelik de çok eski zamanlara ait değil dünyanın en uzun ömürlü insanının yaşadığı yıllar. 1680'de doğup 1933'te ölmüş bir Çinli bu. Adı sanı bilinmiyor ya da biz bilmiyoruz. Oysa uzun yaşayanlar arasında adı sanı bilinen, üstelik bu coğrafyada bizim ülkemizde yaşayan, bizim vatandaşımız olan biri daha var. Zaroa. Zaroa 1777'de Bitlis'in Mutki ilçesinin Meydan Köyü'nde doğmuş. 1934'te İstanbul'da ölmüş. Mezarı İstanbul'da Eyüp Kabristanı'nda. Yani en uzun yaşayan Çinli ile en uzun yaşayan bizim Zaroa arka arkaya göçüp gitmişler bu dünyadan. 20. asrın temellerinde cehennem ateşinin yakılmaya başlandığı yıllarda yani. Yaşayıp da ne göreceklerdi ki daha? Kan ve ölümden başka. Bugünlerde anti-aging'e filan sarılıp ömrünü uzatabildiğince uzatmak ve de olabildiğince genç kalmak isteyenlerin nafile çabalarına bakınca Zaroa'nın ilginç ve trajik öyküsüne göz atmanın sayısız yararları olabilir. Zaroa dünyaya geldiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başında 1. Abdülhamit tahtta oturmaktaydı. İlk gençlik yıllarında İstanbul'a göç ettiğinde Padişah 3. Selim'di. Şimdi yanlarından geçip gittiğiniz Ortaköy Camii, Nusretiye Camii, Selimiye Kışlası, Dolmabahçe Sarayı'nın da onun emeği vardı. Hepsi o yıllarda inşa edilmişti ve Zaroa bu tarihi yapıların inşaatında çalışmıştı. Uzun yaşamı boyunca saltanatını gördüğü padişahları saymaktan yorulursunuz. 1. Abdülhamit, 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin. Kabakçı Mustafa isyanına, Yeniçeriliğin kaldırılışına, Tanzimat'a, 1. ve 2. Meşrutiyet'in ve Cumhuriyet'in ilanına tanık oldu. Kırım Harbi, Rus Harbi, Plevni, Kafkas Savaşı, Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı, işgal yılları ve İstiklal Harbi'ni yaşadı. İstanbul'daki ömrünü Tophane'de küçük, mütevazi bir evde geçirdi. Erken yediği akşam yemeklerinde sofrasında sadece yoğurt ya da sadece ekmekle ayran bulundururdu. Tam 100 yıl bu alışkanlığını değiştirmedi. Uzun yaşamak isteyenlere bol bol yoğurt yiyin derdi. 1957 yıllık hayatında tam 20 kez evlendi. Siirt ve İstanbul'daki karılarını hiç ihmal etmedi ama çocuklarının ve torunlarının sayısını o da bilmiyordu. İstanbul'da hamallık da yaptı. Hamallar teşkilatını okurdu. Ancak hazin öykü bundan sonra başladı. İki Amerikalı Zaroa'yı yeni bir hayat vaadiyle Amerika'ya gitmeye ikna etti. Zaroa, New York'ta büyük bir törenle karşılandı. Ancak onu götürenlerin niyetleri başkaydı. Özel bir kostüm giydirip sirklerde dünyanın en yaşlı insanı diye teşhir ettiler. Fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek 15 dolardı. 150 yaşındaki ağayı eyalet eyalet dolaştırıp posasını çıkardıktan sonra 5 karasız getirip İstanbul'a bıraktılar. Zor geldi Zaroa'ya yaşadıkları. 29 Haziran 1934'te Şişli Etfal'de öldü. 157 yaşına kadar sapasağlam ve doktora gitmeyen ağanın son yılında ciğerlerinde tüberküloz, kalbinde büyüme ortaya çıkmıştı. Toprağa verilirken torununun torunlarından biri şöyle bağırıyordu. Hoy hoy, öldü babam, dünyasına doyamadan gitti. Anti-aging mi? Sirk kahramanı olmadan göçüp gitmek en iyisi değil mi? Bir de Eyüp kabristanında mezar taşındaki yazı en doğrusu değil mi? Az yaşa, çok yaşa, akıbet er geç gelir başa. Yağmur Adam. Yağmur Adam öldü. Dustin Hoffman'ın sinema tarihinin unutulmaz tiplemelerinden birine ilham vermişti Yağmur Adam. Film onun hikayesini anlatmış, Dustin Hoffman beyaz perdede onu canlandırmıştı. Hüzünlü ama aynı zamanda şaşırtıcı bir öyküsü vardı Yağmur Adam'ın. Filminin de aslında. Ancak gerçek Yağmur Adam'ın ölümüyle birlikte çok ilginç tartışmalar ortaya çıktı. Yağmur Adam'ın gerçeği olan Kim Peek aslında ortalama bir zeka düzeyine sahipti. Ama onu öteki insanlardan farklı kılan muazzam bellek gücüydü ve ileri bir zekanın kurnazlıklarla kirletemediği yüreği. Müthiş bir hafızası vardı ve elbette o hafızanın içinde saklı olağanüstü bilgi dağarcığı vardı. Kimsede bulunmayan, insanlığın yetiştirdiği en büyük dahilerde bile olmayan. Tek bir örnek Yağmur Adam'ın hafıza gücünü anlatmaya yeterdi. Hafızasında tam 9000 kitap bulunuyordu. 9000 kitap. Bir kütüphane dolusu kitap tek bir beyne sığmıştı. Yağmur Adam'ın şaşırtıcı beyin hücrelerinde. Ama Yağmur Adam öldü. Ve onunla birlikte o hafıza da öldü. O bilgiler de, o kitaplar da yok olup gitti. Tartışmalar da bununla başladı. Hangisi önemliydi? Müthiş bir hafıza mı? Ortalamanın üstünde hatta ileri bir zeka mı? Ya da gerektiğinde kurnazlaşabilen o zekanın gün gelip kirletemediği iyi bir yürek mi? Hangisi? Filmi hatırlayanlar bilir. Aslında Yağmur Adam'ın yaşadığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte, hayatın acemisi olması onun bazen insafsız ve acımasız davranışlarla karşılaşmasına yol açıyordu. Onun binde biri kadar bilgi dağarcığına sahip olmayanlar, 3 kuruşluk banka hesabına sahipler diye onu aşağılayabiliyorlardı. Hayat ve insanlar acımasızdı. Ama asıl acı verici olanı, karşısındaki insanın içini keşfetmek ve anlamak konusunda hiç kimsenin en küçük bir çaba göstermemesiydi. Gerçek Yağmur Adam, beynindeki erişilmez bilgi dağarcığı ve etrafını kuşatan zeka cambazlarının kirletemediği temiz bir yürekle kayıp gitti bu dünyadan. Sayısız derslerle, onca meselemiz arasında biz pek konuşamıyoruz ama modern toplumlar bunu tartışıyor şimdi. İleri bir zeka mı yoksa ortalama bir zekanın yanındaki iyi bir yürek mi? Hangisi çöle çeviriyor dünyayı? Hangisi yağmur olup yağıyor yüreklere? Hangisi? Hangisi savaşların ve kıtlıkların sebebi oldu? Hangisi bereketin? Hangisi dünyanın cenneti oldu bugüne kadar? Hangisi cehennemi? Düşünmeye değmez mi? Kirli bir denizde. Doğrusu gündemimizi alt üst eden olaylar arasında sizde en çok etki bırakan hangisi diye sorsanız hiç sektirmeden söylerim. Ünsal Özkay'ın ölümü. Her sabah dünya yeniden kurulur ve biz her sabah yeni rüzgarların esintisiyle savrulurken ihtiyacımız olan şey nedir aslında? rüzgarın nereden estiğini anlayabilmek, rüzgarın şiddetini ölçebilmek ve sonuçta o rüzgarın bizi nereye sürükleyeceğini bilebilmek. Ünsal Özkay bize bunu anlatan adamdı işte. Profesör Doktor Ünsal Özkay hiç şüphesiz yalnızca üniversitedeki öğrencilerinin değil, belki de en yaman biçimde eleştirdiği popüler kültür aracı televizyonun sayesinde bütün Türkiye'nin tanıdığı bir bilim insanıydı ve siyaset meydanı. Ünsal Hoca'nın yaşamında siyaset meydanı belki cim karnında bir noktadır ama siyaset meydanının 20 yıllık ömründe Ünsal Özkay'ın devasa bir yeri vardır. Katıldığı programların sayısını hatırlamıyorum ama Türkiye'nin çözmekte zorlandığı onca sosyal matematik probleminin çözümünde hep o vardı. Toplumun genelinin kavramakta zorlanabileceği akademik bir dili sokağın söylemine, hatta yer yer argo iklimini indirgeyerek her şeyi bir çırpıda anlaşılır kılıyordu. Kendi kişisel duruşundan ve dünya görüşünden zerrece ödün vermeden herkesi sarıp sarmalıyordu. Onun için yazılanlara baktığımda Ünsal Hoca'nın söyleminden hafızaları kalan tortuların çoğu bir gecenin yarısında siyaset meydanının ışıkları altında söylenmiş sözlerden oluşuyor çoğunlukla. Şöyle demişti mesela: "Ben böyle düşüneceğim, siz şöyle düşüneceksiniz ama yan yana geldiğimizde gırtlak gırtlağa gelmeyeceğiz. Coğrafya bir, yemeklerimiz bir, pastırmalı kuru fasulye kim sevmez yahu? Yalnızca toplumsal olayları değil, televizyonlardaki magazin programlarını, yarışmaları, en sevilen televizyon dizilerini, hatta kendi katıldığı, içinde olduğu televizyon programlarını öyle bir yerinden yakalayıp sarsıyordu ki herkesi şaşkına çeviriyordu. Hayat, acımasız bir şekilde insanların birbirini yargıladığı bir yarışma haline geçiyor," diyordu. "Statüler parayla satın alınıyor ve hayata dair başka şeyler. Onu al, bunu al, sonra 50'sinde ülser, 60'ında kanser. Ama aldığın her şey burada kalıyor." Ünsal Özkay'ın ise aldığı değil, verdiği her şey burada kaldı. Bize verdiği, bıraktığı, söylediği, yazdığı her şey. Ünsal Hoca yok artık. Bize bunları anlatabilecek adam da yok. Eminim şimdi anlattıklarımı duysa, "Kes artık Ali Kırca, sevmem böyle lakırdıları," diyecek. O güzel, hırçın insan da yok. O güzel insan ki öğrencilerine yıllarca "Biz size kirli bir denizde yüzmeyi öğretiyoruz," demişti. Kirli bir denizde temiz kalmanın zorluklarını anlatabilmekti yani bütün derdi. Derste ve ekranda çoğu kez sarsılarak, şaşırarak ve tebessümlerle dinledik söylediklerini. Elimizden bir şey gelmiyor şimdi teşekkür etmekten başka. Güle güle git Ünsal Hoca. Şimdi iyi haberleri veriyoruz. Gong sesi. İyi akşamlar. Saat 19. Burası Türkiye Televizyonları. Şimdi iyi haberleri veriyoruz. Ekmek olmuş bilmem kaç lira. Sokakta yumrukları havada kalabalıklar. Onat kutlar yenik düşmüş ölümle kavgasında. Kolunu okşadı diye nişanlısını doğramış genç kız. 30 yıllık arkadaşlarını çekip vurmuş rakı şişesindeki balık. "Böylesi savaşta bile olmadı," demiş Cumhurbaşkanı. Yaşar Kemal'i de koymuşuz toplumsal linç değirmenimizin taşları arasına. Bir incecik Mehmet'imiz bile kalmasın çocuklarımıza okutacak. Hani ki Nobel filan alırsa o bizden değildir deyip burun kıvıralım. Sakın gururlanmayalım, sakın sevinmeyelim. Arabesk hüzünlerin tozlu plaklarını koyalım gramofona. Hafız Burhan söylemeli mutlaka. Her yer karanlık. Halbuki sabah 6-7 sularında gün ışımaya başlıyor. Sonra iyice aydınlanıyor ortalık. Yani hiçbir karanlık sonsuza dek kalamıyor yaşamımızda. Babamı toprağa verdiğimizde yanı başındaki uzun bir selviye yaslanarak ayakta kalabilmiştim. Aksi gibi yağmur yağıyordu, aksi gibi karanlıktı gökyüzü. Mevsim ilkbaharda oysa, Mayıs'ın ilk günleri. Babamın ölümüyle kendi ölümüm arasında çekilmiş ömür telinin titreşimlerini duyuyordum sadece. Otelden, hüzzam makamından başka bir ses duyulamazdı sanki ama duydum. Babamın ölümünden 5 yıl sonra oğlum dünyaya açtı gözlerini. Ömür tellerinde 9. senfoninin coşkusu tıngırdıyordu, coşuyordum. Aksi gibi aylardan Şubat'tı, aksi gibi günlük güneşlikti ortalık. Aksi gibi terör, usuldan usuldan kasıp kavurmaya başlamıştı ülkemin kentlerini. Ama doğum evinin kapısında beyaz önlüklü bir doktor belirmişti. Ağzını kapatan maskesini indirip vermişti müjdeyi. Doktorun görüntüsünü kaydedip televizyon ekranının içine koydum. Başına ben ekledim 4 kelimeyi. Şimdi iyi haberleri veriyoruz. Müjde, bir oğlunuz doğdu. Ne zaman sokaklara çıksam, ülkemin güzel insanları yolumu kesiyor. O 4 kelimeyi istiyor benden. Ne olur, iyi haberler verin, diyor. Ve ben her akşam haber bültenine, şimdi iyi haberleri veriyoruz diye başlamak istiyorum. Asla, az önce aldığımız bir haberi veriyoruz diye başlayan uğursuz sözcükleri kullanmayı arzulamıyorum. felaketlerden, karabasanlardan uzak durmak için can atıyorum. Ne var ki haberleri ben yaratmıyorum. Ben, biz, bizler, gazeteciler, televizyoncular 24 saatlik yaşam maratonunda belleklerinin kaydettiği görüntüleri yansıtıyorlar sadece. Ve kameralar sadece maratonun önünde en önde koşanları getiriyor gözlerinizin önüne. Oysa arkadaki binlercesi inatla sürdürüyor yarışı. Ve tribünlerdeki milyonlarcası, rengarenk, çığlık çığlığa. Öndeki koşucuların macerasını beğenmiyorsanız arkadakilere verin desteğinizi ya da siz de katılın maratona. Değiştirin filmi ve tabii kameralar. Onlar da değiştirmeli objektiflerin bakış açısını. Arkada sürüp giden yarışa, tribünlerin rengarenk çığlıklarına yönelmeli. İyi haberler sırasını bekliyor çünkü. Babanızın ölüm acısını, hayata ilk çığlıklarını atan bebeğin pembe dudakları yeniyor. Onun için aynı gazetenin sayfalarını paylaştığım Can Dündar bugünlerde iyi haberler veriyor. Çünkü henüz 10 günlük Ege'sinin gözlerinde mesut bir Ati'nin izlerini görüyor. Bugünler onu karamsarlıklara duçar etse de o yarınları seviyor. Ben de seviyorum. Hiç de umutsuz değiliz. Biliyoruz. Ve çocuklarımızın göz bebeklerine bakarak ben ve Can size her gün bir yerlerden iyi haberler veriyoruz. Not: Ege 18 yaşına geldi. Gördüm geçenlerde. Gitar çalıp şarkı söylüyor, okuyor, yazıyordu. Hayat bize 18 yıl sonra iyi haberler veriyordu. Denizde karartı var. Biz bir deniz ülkesiyken bilemedik kadrini, kıymetini. Ne martılarla dost olduk, ne rüzgarla yoldaş. Ne dalgalarını vurduk kendimizi olmadık zamanlarda, ne dalgalar bizi vurdu en çaresiz anlarda. Asırlar geçti, küs gibi yaşarken birbirimize. Çetin Altan çok söylemişti de, yine de değişmedi bu tuhaf birlikteliğin kaderi. Biz Türkler demişti, sırtımızı dönüp otururuz en turkuaz kıyılarda. Oysa memleketin şairleri en güzel aşk şiirlerini bu sahillerden bakarak yazmışlardı. Lakin şiirlerin ve şarkıların dizelerinde bile korktular kırlangıç fırtınalarından. Sakin koylarda demirlemeyi yeğlediler çoğunlukla. Denize dair en büyük çağrıları yakamozların bile kımıldamadığı koylara dairdi. Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Oysa biraz daha açısalar aşkın bütün macerasının fırtınalara açık denizlerde yaşandığını bileceklerdi. Sakin körfezlerde sığınılacak limanlar sunan denizlerin az biraz açıldıkça beklenmedik zamanda dalgalarıyla tekneleri inatla ve ölümüne salladığını göreceklerdi. Öyleyse ihanet miydi denizin huyu? Kim demiş? Kim demiş çört vazmi? Hazer ölü bir göle benzer. Hazer'de dost gezer ey düşman gezer. Yaman esiyor be karayel yaman. Sakın özünü Hazer'in hiyesinden aman. Aman oyun oynamasın sana rüzgar. Nazım'ın anlattığı Hazer bir iç denizdir ya da kocaman bir göl. Ne fark eder? Akdeniz, Karadeniz, Ege. Bilirsen huyunu, seversen denizi, o deniz ki ihanet etmez kimseye. Ne hilesi kalır sakınılacak, ne düşmanlığı, ne de ihaneti. Bilirsen huyunu, seversen denizi, hele ki seversen, düşmanlığından korkumuz sevmediğimizdendir. Sandalyeye ters oturup sırtımızı dönmemizdendir asırlardır. Bin yıllık küslüğümüzdendir. Birbirimize düşmanlıklarımızın nedeni gibi, her birimize ihanetlerimizin sebebi gibi, durduk yerde ihanet etmez deniz kimseye. İnsana mahsustur sebepsiz kötülük. Bir gün bir yerde bir reaktör patlar. Bir gün bir yerde ölür bir deniz sevdalısı. Şarkıları asılı kalır mor köpüklü dalgalara. Bu en büyük ihaneti değil midir insanın insana? Denizcinin denizle ilişkisi o karşılıklı bir sevdanın hikayesidir ölümüne. Ama bizim sorumuz da başkadır. Kim yükledi Karadeniz'in gökyüzüne ölüm bulutlarını? Kim görmezden geldi bulutların karabasan gibi çöktüğünü üstümüze günlerce? Denizleri konuşurken denizlerin sevdalısını unutmak olur muydu? İnsanın insanı ihanetinin son kurbanı, derin denizlerin yüreği Kazım Koyuncu belki de ondan söylemişti. Denizde karartı var. Çığlığını ölmeden hayli zaman önce. Denizde karartı var. Bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yavrumi, ağlasam ayıp mı dur? Oy dumanlar dumanlar, hep dağları sordunuz. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yavrume, gözlerim doldu taştı. Biz denize ne küselim, deniz bize küsedir. 15. ayrımın sonu, sayfa 264.